Ayrım 30. Sayfa 236. Doktor Keçe, şimdi Mustafa Bey, bu 15 gün sürecinde hayatınızdaki her şey, aklınıza ne gelirse, cenaze olsun, hastalık olsun, ölüm olsun, her şey terapiden sonra gelmelidir. Yani bir ameliyathanede, bir cerrahın önünde, operasyonun başlaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Sizin de bir nevi ruhunuzun ameliyatı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla diğer işlerimizi erteleyeceğiz ve buna öncelik vereceğiz. Terapi sürecinde daha önce size yapmanız için verilen ödevleri dikkatli ve azimli bir şekilde yapmanızı bekliyoruz. Biz bu terapi sürecinde birbirimize verdiğimiz sözleri tutacağız. Ben bu süreçte elimden gelen her şeyi yapacağım ama sizden de okumanızı, yazmanızı ve randevu programına uymanızı bekleyeceğim. Bugünkü sözlerinizi samimiyetinizin ve dürüst davranmanızın bir işareti olarak değerlendirebiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse, sizin problemlerinizin nedenini ve çözüm yollarının hepsini biliyorum. Ancak bu durumun sizin iyileşmenize nasıl ve ne kadar katkı sağlayacağına, sizin çabanız ve bu konudaki yapacaklarınız belirleyecek. Mustafa Bey, bu terapi sürecine benim vereceğim bir bakış açısı ile sanki ruhunuzun bedeninizden ayrılıp uzakta bir yerde bizi izleyen üçüncü bir şahıs gibi bakmasını ve dinlemesini arzu ediyorum. Şimdi göremediğiniz bu olayın ayrıntılarına verilecek yeni bir bakış açısıyla sıkıntılarınızın bir kuş gibi uçup gittiğini göreceksiniz. Kendinizi nasıl hasta ettiğinizi, acılarla boğuşmaya nasıl kendinizi yönlendirdiğinizi, nasıl korkular ürettiğinizi göreceksiniz. Kendinizi nasıl hasta ettiyseniz iyileşmeyi de kendi kendinize yapacaksınız. Tabii ki bu zaman diliminde yine içiniz acıyacak, bazı sıkıntılar çekeceksiniz. Bu da sizin ödemeniz gereken bedeliniz olacaktır. Yapacaklarınızı özetleyecek olursak, kitapları okumak, bir kağıda çocukluktan bugüne kadar yaşadığınız önemli olayları, sizin kişiliğinizde iz bırakan olayları, konu başlıkları ile kronolojik bir sıra ile yazmak, sorun listesi hazırlamak. Bu yapacağınız işler birkaç gün sürer. Benim sizi daha iyi tanıyıp doğru kararlar verebilmem için öncelikle sizin aile hikayenizi, sonra da sizin hayat hikayenizi dinleyeceğim. Bu hikayeler 4-5 seans sürebilir. Sonra da eğitim süreci başlayacak. Bu süreci DVD ile kayıt altına alıp sonra sizin evde seyretmenize fırsat vereceğiz. Anlaştık mı? Kafanıza takılan veya başka bir sorunuz var mı? Mustafa, anlaştık hocam. Son olarak hipnoz yapacak mısınız? Sanki bu şekilde konuşarak ben bu sorunlarımı, bu korkularımı halledemeyeceğimi düşünüyorum. Bundan çok fazlasını istiyormuşum gibi geliyor bana. Doktor Keçe, anladım. Bunu şöyle anlatayım Mustafa Bey. İki türlü hipnoz var. Klasik hipnoz ve Ericksonian hipnoz. Klasik hipnozda terapist hastayı uyutur. Onu belli bir bilinç durumuna getirir. Kişi ne olup bittiğinin farkına varır ama kontrolü terapiste verir. Bu hipnozda müdahale etme gücünü bulamaz kendinde. Terapist burada söyledikleri ve yaptıkları ile hastayı kurtarmaya çalışır. Bu sistem hastada geçici olarak rahatlama yaratır ama içteki patolojik döngüyü beslediği için kişi kendini zavallı, aciz, güçsüz olduğuna inanır. Her seansla bu yapı sürekli beslenir. Bundan dolayı bu gerçek bir iyileşme değildir. Buraya kadar tamam mıyız? Mustafa, tamam. Doktor Keçe, klasik hipnoz şu anda sizin için uygun bir yöntem değildir. Ericksonian hipnoz, yani hasta ile terapistin eşit ilişki kurduğu, aynı seviyede olduğu, kişinin kendi kendini kurtardığı hipnoz tekniğidir. Burada da hikayelerle, metaforlarla, hastanın hayat hikayesindeki kesitlerle, farkında olmadan hastaya farklı bir bakış açısı kazandırılarak kişinin kendini iyi etme sürecidir. Bu aşamada size uygulayacağımız hipnoz tekniği budur. Burada kişi işin içindedir. Burada oluşacak bir değişimi kişi kendine mal ederek ben yaptım, ben başardım demenin hazzını yaşarak kendi kendinin iyileşme sürecine yardımcı olacaktır. Sizden beklediğimiz de budur. Ben zavallı ve aciz değilim olmalıdır. Klasik hipnoz gerçekten aciz olmadığınızı, zavallı olmadığınızı ve kendi kendinizi iyileştirebileceğinize inandığınız zaman sizin için kullanılabilir. Çocukluğunuzda yaşadığınız travmalar olabilir, hatırlamakta zorlandığınız bazı hatıralar olabilir. Bugünkü olaylara ve korkularınıza neden olabilecek bazı olaylar olabilir. Bunları araştırmak için regresyon hipnoterapisi adını verdiğimiz teknikle yaş geriletmesiyle sizleri çocukluğa götürerek bu olayların nedenlerini geçmiş yaşantılarda arayarak yaşanılan sıkıntıların nedenlerini bulmaya çalışabiliriz. Mustafa Bey, sizde biraz da büyü, fal gibi şeylere inanma gibi bir durum da var ama bu yapı ona uygun değil. Mustafa, hocam bir de şöyle bir durum var. Bu olayı ne kadar kişi bilirse ben o kadar rahatlıyorum. Ben bunu eşime anlatmadığım zaman ben çok rahatsız oluyorum. Benimle birlikte bunları başkaları da bildiğinde ben rahatlıyorum. Doktor Keçe, bu şeye benziyor sanki. AIDS'li hastalar sahip oldukları durumun başkalarına da geçmeleri için hasta olduklarını söylemeden korunmasız cinsel ilişkilere girerler. Basında da çıkmıştı bu tür haberler. Şırınga batıran AIDS'liler. Niye yaparlar acaba böyle bir şeyi? Mustafa, benden başka birileri daha böyle olsun diye galiba. Doktor Keçe, bu hastalığı tek başına taşımak istemezler, birileriyle paylaşmak isterler. O günahı paylaşmak, başkasına da atmak isterler. İşte insanların sırları olabilir, başka günahları da olabilir. Ergenlik döneminde buna benzer yaşadığınız olaylar da olabileceğini düşünüyorum. Mustafa, hocam şunu da sizinle paylaşmak isterim. Ortaokul sonlarından itibaren üniversite yıllarına kadar ben eve kapanmışımdır. 3-4 sene ben evden çıkmadığım zamanlar oldu. İçimden gelen kötü duygularım vardı. Kötü konuşan, Allah'a küfreden, anne babaya küfreden bir yapım vardı. Doktor Keçe, anneye mi, babaya mı? Mustafa, ikisine de. Hocam ben bunları aslında hatırlamak istemiyorum. Hatırladıkça tekrar yine yaşayacağımı düşünüyorum. Bunları kafamdan silmeye ve atmaya çalışıyorum. Doktor Keçe, sonra buradan nasıl çıktınız? Mustafa, ben bu ara üniversiteyi kazanınca dersler falan oldu, biraz unuttum sanki. Bu arada bir arkadaşla tanıştım. O da İslam'a, namaz kılmaya ve Allah'a sığınmamı söyledi. Bu dönemde namaz kıldım. Rahatlamak için hep o arkadaşımın yanına gider, ondan manevi destek alırdım. Lisede eve kapanan ben, üniversite ortamına girince kendini derslere veren, namaz kılan, dua öğrenen birisi olmuştum. Ancak dersler ilerleyince, arkadaşlık ortamı değişmeye başlayınca bunlardan da kendimi soyutlamaya başladım. Ama şu yaşadığım olaylardan da anlaşılıyor ki kendimi tam anlamıyla bu işlerden soyutlayıp kurtaramamışım. Doktor Keçe, peki sizi eve kapatan bu olayın bir nedeninin var olduğunu düşünüyorum. Sizce nedir? Mustafa, bence cinsellik. Biz arkadaş arasında en çok mastürbasyon konusunu konuşurduk. Yaptın mı? Yapsan iyi olur. Günde kaç defa yapıyorsun gibi sorular havada uçuşuyordu. Ben mastürbasyonu bir uyuşturucu gibi düşünüyordum. Alıştığım zaman bir daha bırakamayacağımı düşünürdüm. İçimde böyle bir korku başlamıştı. Birkaç defa mastürbasyon yaptım. Bak şimdi alıştım işte. Keşke yapmasaydım diye korkular başladı bende. Bu çok kötü bir durum oluşturdu bende. Evin içinde dolaşıyorum. O odadan o odaya gidiyorum. Bunaldım. Sanki patlayıp öleceğim. Doktor Keçi, mastürbasyon yapmaktan değil, korkmaktan değil mi? Mustafa, evet korkmaktan. Hatta hocam bir gün ortaokul 2'deyken televizyon seyrediyordum. Açık saçık bir sahne vardı. Ben onu seyrederken boşaldım. Ne oluyor ya falan dedim. Bu konularda bizi aydınlatan biri yoktu. Anlayacağınız, gençliği fazla yaşayamadım ben. En büyük yardımcım annem olurdu. Annem hem eski hem de şimdiki halimi bildiği için o da çok tedirginleşti. O da korktu. O sürekli dua ederdi. Oğlum Allah'a sığın, iyiyim, kötü değilim de diyerek destek olmaya çalışmıştır. Babama ise bu konuları son zamanlarda bahsetmeye başlamışımdır. Babama, ben son zamanlarda çok kötüyüm, ereksiyon olamıyorum, cinsel işlevleri yapamıyorum diye söyledim. Bu konuyu ne kadar insan bilirse o kadar rahatlıyorum diyorum ama bu sefer de onlar üzülüyorlar. Doktor Keçe, anladım. Peki bu ortaokulda ne oldu da eve kapandınız? Mustafa, mastürbasyon ve içimden gelen ses. Doktor Keçe, o sesi başlatan mastürbasyon muydu yoksa başka bir olay mıydı? Mustafa, onu tam hatırlayamıyorum ama mastürbasyon bunlardan biriydi. Bu olaydan sonra ben penisimle sık sık oynar, aradan zaman geçip yine kaldırdığım zaman tamam problem yok der geçerdim. Bunu sık sık yapardım. Sanki içimden bir ses, tamam bu olay bitti, bir daha kalkmayacak diye seslenirdi. Ben mastürbasyon yaparken farkında olmadan sağ elimi kullanırım. Bazen sol elimi kullandığım zaman hemen bende bu bir saplantı ve korkuya dönüşüveriyordu. Doktor Keçe, gusül abdesti alırken rakamlara takılma var mıydı? 2 defa yıkandım. Acaba olmadı mı? Allah'ın hakkı üçtür deyip kaldığınız olur muydu? Banyoda takriben ne kadar kalırdınız? Kalma nedenin rakamları karıştırmak olur muydu? Mustafa, ağzıma 3 defa su verirdim. Burada takılır, acaba kaç defa oldu der, tekrar tekrar ağzıma su verirdim. Yüzümün arasına su girdi mi, girmedi mi diye çok takıntı yapardım. Doktor Keçe, hala var mı? Mustafa, eskisi kadar yok. Bir daha başa dönmemek için abdest alırken çok dikkatli olmaya başladım. Doktor Keçe, bir saat kaldığın olur muydu? Mustafa, ben hiçbir zaman bir saatten aşağı bir süre kalmadım banyoda. Ama son zamanlarda bu süre 45 dakikaya kadar inmiştir. Doktor Keçe, Mustafa Bey, ben bu örnekleri hep yazmanızı istiyorum. Bunların hepsi önemli şeyler ve birbirleriyle bağlantılı. Anlattıklarınız bir bataklıktan gelen sivrisinekler gibi. Bu sineklerle uğraşmayacağız. Biz bataklığı kurutmaya çalışacağız. Bunu siz yapacaksınız, ben ise size rehberlik yapacağım. Mustafa, çok doğru söylüyorsunuz. Benim şu anda 6 tane sorunum var. Ama 2 tanesi ön planda, 4 tanesi arkada bekliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Bunlar bitmiyor. Sürekli bu korkular gidip geliyor. Ben bunları yenmeye çalışıyorum ama bir türlü yenemedim. Doktor Keçe, Mustafa Bey, sizden son kez konu başlıklarıyla sorunlarınızı sıralayan bir liste hazırlamanızı istiyorum. Mustafa, peki hocam, çok teşekkür ederim. Doktor Keçe, yarın değerlendirme görüşmelerine başlayacağız. Ardından da hücum tedavisi başlayacak. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Bilişsel davranışçı terapi. Günümüzde bilişsel davranışçı terapi, BDT, cinsel işlev bozuklukları, korkular, panik atak, stres, ilişki problemleri, performans kaygısı, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, depresyon, yas, travma sonrası stres problemleri gibi çok sayıda psikolojik sorunda başarıyla uygulanmaktadır. Kişinin çeşitli durumlarda verdiği tepkilerin otomatik olmadığı, bu tepkilerin arkasında belli bir öğrenme sürecinin olduğu düşünülür. Bu öğrenme süreci, belli durumlara şartlanma, belli durumların kişi için ödül veya ceza oluşturması, modelleme gibi yollarla olur. Aynı durum, değişik kişilerde değişik tepkilere neden olur. Bu da kişinin belli bir duruma otomatik olarak tepki verdiğini, söz konusu durumun onda belli duygu ve düşünceleri tetiklediğini, bazı inanışlarını harekete geçirdiğini gösterir. Örneğin, yolda bayılmış yatan birini gören bir kişi, önce kendisinin yardımsever, iyi bir insan olduğunu düşünür. İyi insanların da yardım etmesi gerektiğine inanır. Yerde yatan kişi için üzülür ve yardım etmeye çalışır. Aynı kişiyi gören bir başkası da beklenmedik veya bilinmeyen şeylerin her zaman tehlikeli olduğuna inanır. Yerde yatan kişiye yaklaşırsa başına kötü bir şey geleceğini düşünür, endişelenir ve kendini korumak için hızla oradan uzaklaşır. BDT, şimdiki zamana odaklı, kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Hastanın, danışanın terapiste başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar. Ancak temelde kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız düşüncelerini, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığı, sıkıntı veren düşünce, duygu ve davranışlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Sıkıntı veren düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirip değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açabilir. Daha kalıcı düzelmeler için hastanın işlevsel olmayan temel kabullerinin değiştirilmesi gerekir. Duygusal zorluklar yaşayan kişilerin de bazı yanlış inanışları ve şartlanmaları olduğu kabul edilir. Örneğin, kişi kendisinin son derece değersiz ve yetersiz olduğuna inanır. Değersiz ve yetersiz kişiler hiçbir güzel şeyi hak etmezler ve başkaları tarafından sevilmezler, dışlanırlar. Bu nedenle de değersiz ve yetersiz kişinin arkadaş bulma şansı çok zayıftır. Yalnızlık onun kaderidir. Bu örnekte olduğu gibi BDT, kişinin bu yanlış inanışlarını fark etmesini, bazı durumlarda da bunların nasıl oluştuğunu keşfetmesini amaçlar. Daha sonraki aşamada ise kişinin yanlış inanışlarını değiştirebilmesi ve kendisini rahatsız eden davranış kalıplarından kurtulabilmesi için kendisiyle bazı çalışmalar yapılır ve bazı somut ödevler verilir. Kişiden hatalı öğrendiği şeylerin yerine başka davranış kalıpları koyması istenir. BDT ile kişinin kendisiyle ilgili gerçekçi inanışlar geliştirebilmesi ve kendini mutsuz eden inanış ve davranış kalıplarını tümüyle bırakabilmesi hedeflenir. Davranışçı terapi. Davranışlar deneme yanılma yoluyla öğrenme, sosyal öğrenme, modelleme ve taklit yoluyla elde edilen ve tekrarlanmaları oranında da refleks haline gelen özelliklerimizdir. Refleksler hem aktive etme hem de ketleme anlamında beyinde oluşturulmuş zihinsel ve nöronsal şablonlardır. İnsan şartlanmış reflekslerden oluşan bir mekanizma gibidir. Davranışçı terapi esas olarak sosyal öğrenme kuramına dayalı birçok bilişsel ilke ve işlemleri kapsayan uygulamaları ifade eder. Davranışçı terapinin temel felsefesine göre davranış öğrenmenin bir türüdür ve insanlar çevrelerinin hem üreticisi hem de bir ürünüdür. Davranışçı terapide terapist aktif ve yönlendirici olup hastalara daha etkili davranışlar öğreten bir öğretmen görevi görür. Yani hastalar süreçte aktif olmalı ve öğrendikleri yeni davranışları günlük yaşamlarında denemelidirler. Kaliteli bir hasta-terapist ilişkisi tek başına değişimi sağlamada yeterli görülmese de davranışsal yöntemleri uygulamada esastır. Davranışçı terapi, kişiye huzursuzluk veren mevcut davranışlar üzerinde çalışır. Açık ve kesin bir şekilde terapötik müdahale amaçlarını belirler. Belirli bir tedavi planı geliştirir. Terapi sonuçlarının objektif olarak değerlendirilmesi üzerinde odaklanır. Terapi, öğrenme kuramlarının ilkeleri üzerine kuruludur. Normal davranış, pekiştirme ve taklit yoluyla öğrenilir. Normal dışı davranışlar, hatalı öğrenmelerin sonucudur. Davranışçı terapinin amaçları: uygunsuz davranışları ortadan kaldırıp daha etkili davranışlar öğretmek, davranışı etkileyen faktörlere odaklanmak, sorunlu davranışlarla ilgili neler yapılabileceğini bulmak, hastaların müdahale hedeflerini belirlemede ve bu hedeflerin ne kadar karşılandığını değerlendirmede hastanın aktif bir rol üstlenmesini sağlamaktır. Davranışçı terapinin önemli özellikleri, uyarıcı tepki kuramı olarak da bilinmektedir. Başlangıçta hedefler belirlenir. Birey ve çevre arasındaki etkileşime önem verilir. Belirsizlik değil, belirlilikler üzerine kuruludur. Sorunlar üzerine konuşup içgörü kazandırmak yerine yapmak üzerine kuruludur. Birey merkezli terapi ilkelerini benimser. Aktif dinleme, empati, olumlu yaklaşım, doğallık, saygı ve yakınlık gibi. Tüm terapi teknikleri arasında üzerinde en fazla ampirik araştırma yürütülen alandır. Etik açıdan tarafsızdır. Terapi bir eğitim sürecidir. Hastalar terapinin doğası, kullanılabilecek yöntemler ve terapinin yararları ile risklerini öğrenirler. Özel terapi yöntemleri hakkında önceden bilgi verilir. Terapist ve hasta arasında işbirliği şarttır. Davranışçı terapinin sınırlılıkları şunlardır: davranışları değiştirir ama duyguları değiştirmez. Davranışçılık sadece doğrudan öğrenme ile ilgilenir. Önemli ilişkisel faktörleri göz ardı eder. İçgörü kazandırmaz. Nedenlerden çok belirtiler üzerine odaklanır. Terapi, terapistin kontrolündedir. Davranışçılık doğal ortamda oluşan şeyleri temsil etmemektedir. Davranışçılık genellikle ilk tepkileri nasıl kazanıldığını açıklamaz. Öğrenme nedir? Öğrenme, doğumdan ölüme kadar normal insan davranışının gelişiminde olduğu kadar ruhsal hastalıkların oluşmasında ve sürdürülmesinde de rol oynayan bir yetidir. Nitekim terapi yoluyla ruhsal sorunların düzeltilmesi de yeni ve daha uyumsal davranışların öğrenilmesi anlamına gelmektedir. Hafızanın bilinen iki alt türü vardır: kapalı, implisit ya da prosedürel hafıza, algılama ve motor ödevler içindir, bilinç dışıdır. Açık, eksplisit, epizotik ya da deklaratif hafıza ise bilinçli, hatırlama gerektiren hafızadır. Açık hafıza, kişi, yer, nesne ve olguları hatırlamak için gereklidir. Öğrenme, santral sinir sisteminde nörokimyasal değişikliklere neden olmaktadır. En basit öğrenme formları şunlardır: habituasyon, sensitizasyon, klasik şartlanma, operant şartlanma, sosyal öğrenme. Bu öğrenme biçimlerinin hepsi de duyusal nörondaki nörokimyasal bir değişikliğin eksitatör, nörotransmitter salınmasında azalma ya da artma sonucudur.